İnce Mehmet 3, Yaşar Kemal.
Ayrım 52.
19. bölüm. Kasaba ileri gelenleriyle büyük kalabalık köprünün öteki ucunda Arif Sahin Bey'i sabahtan beri bekliyorlardı. Vakit öğleye gelmiş çatmış Arif Sahin Bey daha ortalarda gözükmüyordu. Öğleyi az geçe kubbenin oradan otomobillerin çıkardığı uzun tozu ova yolunda görenler Muşlu'yu kaymakama verdiler. Bu sefer bekleyenlerin yüzleri çok asıktı. Arif sahibin onlara nasıl davranacağını, ne söyleyeceğini bilmiyorlardı. Sabırları taşmış, beklemekten iyice sıkılmışlardı. Derken arabaların karşıdan geldiğini gördüler. Otomobiller yolda yöreye fışkırttıkları tozlardan yoğun bir bulut içinde kalarak ilerliyorlardı. Az sonra da köprüye geldiler. Kalabalığın önünde durmadan geçip kasabaya gittiler. Arif Sahin Bey'in arabanın tozlu camı arkasından hayal meyal gözüken yüzü, eğer doğru görmüşlerse korkunçtu. Vali ise ondan da beterdi. Önde kasabanın ileri gelenleri, arkada kalabalık koşarak kasabaya geri döndüler. Arif Sahin Bey gitmiş arabasını Taşkın Halil Bey'in avlusunda durdurmuştu. Vali de, jandarma alay komutanı da öyle yapmıştı. Onları Taşkın Halil Bey'in hanımı konaktan aşağı inerek yukarı çağırmıştı. Hepsinin de tozdan hiçbir yerleri gözükmüyor, dişleri, gözleri ışılıyordu salt. Tozdan adam olmuşlardı. Onlar tozlarını silkelemiş, yüzlerini yıkamış, yerlerine oturmuşlardı ki ötekiler soluk soluğa Taşkın Halil Bey'in evine ulaştılar. ''Hoş gelip safalar getirmişsiniz.'' Kasaba ileri gelenleri sırasıyla konukların ellerini sıkıyor, hoş geldin diyor. Vali, alay komutanı onlara karşılık veriyor. Arif Sahin Bey ise kaşları çatılmış, suskun, taş kesilmiş öyle duruyordu. Kahveler, şerbetler, ayranlar, bal şerbetleri arka arkaya geldi. Arif Sahin Bey gelenlerin hepsini gümüş tabaklardan alarak içti fakat konuşmadı. O konuşmayınca vali de, jandarma alay komutanı da, ötekiler de konuşmak yürekliğini gösteremiyorlardı. Sofralar kuruldu, yemekler, rakılar, şaraplar doldurdu masaların üstünü. Başta Arif Sahin Bey sofraya oturdular. Yemekleri yediler, rakıları, şarapları içtiler. Ama hiç kimseden en küçük bir ses çıkmadı. Salt, çatal, bıçak, kaşık sesi. İkindi oldu, gün yıkıldı gitti, akşamı buldu. Gene hiç kimse konuşmadı. Sanki üstlerine ölü toprağı serpilmişti. Akşam yemeği geldi. Arif Sahin Bey tek başınaymışçasına masaya oturdu. Yanına yönüne bir kere olsun bakmadan tek başına içti. Ötekiler de tek başlarına kala kalmışlar, tek başlarına içiyorlardı. Herkes kopacak fırtınayı bekliyor. Şu fırtına bir kopsa da biz de bu ölüm sessizliğinden kurtulsak diye içlerinden geçiriyorlar. Sessizlik tonlarca taş ağırlığında onların omuzlarına çökmüş, çökerttikçe çökertiyordu. Tam gece yarısı Arif Sahin Bey başına diktiği boş rakı bardağını sertçe masaya koydu. Masadan tok bir ses salona yayıldı. Bu Arif Sahin Bey'in bu eve girdiğinden bu yana çıkardığı tek sesti. O kadar inatla susmuştu ki saatler boyu bir kere olsun öksürmemişti bile. Ayağa kalktı, onunla birlikte masadakilerin hepsi de ayağa fırladılar. Arif Sahin Bey'in başı öndeydi, başını kaldırdı. Boş gözlerle, görmeyerek kalabalığa, karıncalara, pirelere bakar gibi tepeden şöyle bir baktı. Ardından da sallanarak yürüdü. Sapı altın kakma bastonunu kolunda unutmuştu. Taşkın Halil Bey arkasından koştu, ona odanın kapısını açtı. Kapıyı açar açmaz da yüzlerine tertemiz, sakız gibi bir koku çarptı. Arif Sahin sallanarak kapının önünde durdu, bir ileri bir geri gitti geldi. Taşkın Halil Bey'e parmağıyla sen git işareti yaptı. Kapıyı açıp içeriye girdi. Soyunmadan olduğu gibi ayakkabıları ve giyitleriyle yatağa devrildi. Sabahleyin erken uyanan Arif Sahin Bey epeyce değişmişti. Kahvaltıda Taşkın Halil Bey'le birkaç sözcük bile konuştu. Onlar kahvaltılarını bitirmişlerdi ki kaymakamın evinde kalan valiyle yüzbaşının evinde kalan alay komutanı geldiler. Onların ardından da kasaba ileri gelenleri sökün eylediler. Onlar içeri girip düğmelerini gösterişle ilikleyerek yerlerine geçtikten sonra Arif Sahin Bey bastonunu sertçe üç kere taban tahtasına tak tak tak diye vurdu. Şahin gözlerini onların üzerinde teker teker delici bakışlarla dolaştırdıktan sonra dingin bir sesle ''Arkadaşlar, benim çiftliğimi niçin bastırdınız eşkıyalara? Benim kahyam, canım kadar sevdiğim Hacı Ali Çavuş'u niçin öldürttünüz? Büyük paşamızın bana yadigarı olan saati niçin çaldırdınız? Bana lütfen söyleyin.'' Şahin gözlerini gene herkesin gözlerinin içine içine dikerek üstlerinde gezdirdi. Herkes, vali, alay komutanı bile taş kesilmişlerdi. ''Bunu benim yutacağımı mı sandınız? Hanginiz akıl etti benim çiftliğimi soydurmayı? Bu adamı ne yapıp yapıp bulacağım ve onunla yeke yek kozumu pay edeceğim. Allah ya ona verir ya da bana. Senin çiftliğini bastıracak kadar alçalmış bir adam bu kasabadan olamaz diye onun sözünü kesti Molla Duran Efendi. Büyük bir yüreklilikle. Sen sus sahtekar Molla Duran. Senin aklın her bir sahtekarlığa erer de bu kasabadakilerin alçaklıklarına aklın ermez. Bu dünya dünya oldu olalı bu kasabadaki kadar alçak bir insan soyunu bir arada görmemiştir. Sen sus, senin bile bu kadar iki yüzlüye aklın ermez. Bunlar o kadar iki yüzlüdürler ki senin gibi bin yüzlü bir adam bile bunların çırağı olamaz. Arif Saim yummuş gözünü, açmıştı ağzını. Diline ne kadar küfür, ne kadar aşağılayıcı söz geliyorsa esirgemeden söylüyor, ötekilerse başlarını önlerine eğmişler. Büzüldükçe büzülüyor, kaçacak delik arıyorlardı. Arif Saim Bey acı acı gülerek, ''Şimdi bakın benim çiftliğimi, basma kahramanlığını içinizden kim düşünebilir ben size söyleyeyim. Benim yakın arkadaşım Zülfü.'' Zülfü etine hançer sokulmuşçasına irkildi, ayağa fırladı. ''Haşa bey, haşa, yanlış düşünüyorsunuz. Sizin çiftliğinizi bizzat İnce Mehmet basmıştır, biz bunu tahkik ettik. O bir alelade eşkıya değil, o bir halk ayaklanmasının lideridir. O size, devlete, Mustafa Kemal Paşa'ya meydan okumak için sizin çiftliği bizzat basmıştır.'' Nasıl ki Amber Bey'in konağını basıp da emanetleri gasp eylediği gibi. Siz gelmeden biz beyimizin çiftliğinin basılma olayını tahkik ettik. Bizzat ben bulundum tahkikatta. İnce Mehmet sizin çiftliği yanına 4 kişi alarak basıyor. Bu baskında da Ferhat Hoca bulunmuyor. Saati almasının sebebi de çok basit. Diyormuş ki bizzat İnce Mehmet'in ağzından duyup da bize gelerek söyleyenler var. Diyormuş ki İnce Mehmet, Mustafa Kemal Paşa'nın saati öylesi adamlara haşa huzurunuzdan yakışmaz. Gerçek kahramanların saati ancak gerçek kahramanlara, Bayramoğlu gibilerine yakışır diyormuş. Saati bey babanın boynunu sıkarak elinden aldıktan sonra getirmiş Bayramoğlu'na vermiş. Bayramoğlu da İnce Mehmet'in bu jestine derecesiz memnun olmuş. İsterseniz tahkik edebilirsiniz. Saat şu anda bile Bayramoğlu'nun boynundaymış. Tahkik ettirebilirsiniz. Ben yanılmam Zülfü, ben sizi iyi tanırım. Neyin nereden nasıl geleceğini bu kadar tecrübeden sonra öğrenebildik. Bu iş senin başının altından çıkmamışsa benim başımın altından çıkmıştır. Haşa, haşa, haşa, paşanın saatini de ben mi götürüp verdim Bayramoğlu'na? Sen vermiş olabilirsin ama biliyorum ki saat Bayramoğlu'na değil, sizin birinizin evindedir. Haşa, ben adımımı bilirim ya, aldırma Zülfü. Haşa, siz İnce Mehmet'i tanımıyor, onun alelade bir eşkıya sanıyorsunuz. O gariban, iyi niyetli, başı belaya girmiş bir çocuktur. O isyan bayrağını açmıştır diye bağırdı Zülfü. Burada şu anda hepimizin hayatı, hususiyetle de sizin hayatınız tehlikede. O öyle bir casus ağı kurmuştur ki dağda bizim burada soluk alışlarımızı bile dinliyor. Breh breh breh diye güldü Arif Sahin Bey, her şeyi unutmuş, neşesini bulmuştu. Ötekiler ona bütün Torosların 7'den 70'e kadın erkek hepsinin Mehmet olduğunu, 7'şer 7'şer bir araya gelerek hepsi de Mehmet adını alarak, hepsi de birbirine, birbirinin burunlarından düşmüşçesine benzeyerek, aynı kaş, aynı burun, aynı boy, aynı göz, aynı saç, aynı renk İnce Mehmet'e gelip ondan icazet alarak dağa çıktıklarını, şimdi dağlarda sayısız 7'ler bulunduğunu, bu 7'lerin kil uşağı olduklarını ve İnce Mehmet'ten de daha kan içici bulunduklarını, devlete meydan okuduklarını, İnce Mehmet ve bunların ovada, dağlarda zengin adam bırakmayıp hepsini soyduklarını, zenginlerden alıp fakirlere verdiklerini, bu gidişle Bolşevikliğin ülkede tez bir günde yerleşeceğini, Anacık Sultan'ın önce yıldırım taşını, sonra tılsımlı yüzüğü, sonra da Selahaddin Eyyubi'nin tılsımlı gömleğini büyük törenlerle İnce Mehmet'e giydirdiğini, akıllarına ne gelmişse Arif Saim Bey'i etkileyecek, biri alıp öbürü bırakarak bir bir söylediler. Onlar konuştukça Arif Saim Bey acısını unutuyor, neşesini buluyordu. Konuşuyor, gülüyor, onunla bununla alay ediyordu. Hele birbirinin tıpkısı, göz, kaş, giyitleri de, boyları, posları da aynı 7 Mehmetler çok hoşuna gitti. Ne kadar tehlikeli olsa da o kadar güzeldi. Acaba niçin 8, 10, 15, 3, 4 değil de 7 oluyorlar? O kadar birbirine benzeyen kişiyi nereden buluyorlar? Birbirlerine benzemelerine niçin gerek duyuyorlardı? Kadın erkek niçin Mehmet adını almak gereğini duyuyorlardı? Niçin olacak diye kendi kendine güldü Arif Sahin Bey. Bu kasaba kahramanlarının ödlerini koparmak için. Ama bir de işin gerçeği vardı. Bu İnce Mehmet de çok ileriye gidiyor, alelade eşkıyalıktan çıkıp halk ayaklanması liderliğine soyunuyordu. İşi çok büyütmeden, paşanın kulağına herhangi bir haber ulaşmadan... Ankara'da Torosların ayaklandığı duyulur, o da paşanın kulağına giderse Arif Sayın Bey için hiç de iyi olmazdı. Bölgesinde halk ayaklanması çıkmış bir milletvekili bir daha ensesinin kökünü görür de milletvekilliğini bir daha göremezdi. Eğer Arif Sayın Bey paşanın gözünden düşerek bir daha milletvekili olamazsa kendi kendini bir şarjörü ağzına boşaltarak öldürürdü. Duydum ki İnce Mehmet'in atı diye size uyuz bir atı yutturmuşlar. Siz de atı kurşuna dizmişsiniz. Nereden icap etti atı kurşuna dizmek? İnce Mehmet'in canı attaymış diye bir dedikodu yayıldı. Atı öldürerek biz de...
Silah geri tepti değil mi?
Geri tepti. Uyuz at bir küheylan olaraktan her sabah kasabın üstünde kişniyor. Sizinle düpedüz alay ediyor köylüler.
Ediyorlar efendim.
Aldırmayın, biz onlarla tarih boyunca alay etmişiz, hala da ediyoruz.
Ediyoruz efendim.
Bu İnce Mehmet'ten neden bu kadar korkuyorsunuz?
Öldürüyor, ağaları beyleri soyuyor, öldürüyor. Şimdiye kadar hiçbir eşkıya bunun gibi ağaları beyleri öldürmedi, soyamadı. Bu başka, bu kurdun ağzına kan değdiriyor. Halk ayaklanması hazırlıyor. Bunlar, bu halk bize öylesine bir kin duyuyor ki bir ayaklanırlarsa şehirlerde taş üstüne taş, omuz üstüne baş kalmaz.
Bakın arkadaşlar, yani siz İnce Mehmet'in bir gün gelerek sizin kasabayı basarak hepinizin kellesini koparacağından korkuyorsunuz değil mi?
Evet korkuyoruz dedi Taşkın Halil Bey, etli mor dudaklarını sündürerek. Canımızdan ve de malımızdan ve de ırzımızdan korkuyoruz.
Korkmayın, Türkiye Cumhuriyeti bir tek eşkıyayla, yüzlerce eşkıyayla başa çıkacak güçtedir, korkmayın.
Halk ayaklanması hazırlığı içindedir İnce Mehmet. Bütün hareketleri onu gösteriyor, para biriktiriyor. Onun bugünkü hazinesi hiç yoksa bir Suriye devletinin bütçesi kadar var. İrticayla kapatılmış tekkelerin mensubinleriyle işbirliği yapıyor, halk ayaklandırmak için.
Taşkın Halil Bey'den başka herkes söze karıştı. Bütün düşünceler İnce Mehmet'in bir halk ayaklanması hazırlığı içinde olduğunda birleşiyordu. Yalnız Murtaza Arif Sayın Bey onu görmesin diye köşe bucak saklanıyordu. Onu görürse, gözlerinin içine bir bakarsa onun çiftliğini bastıranlardan birisi olduğunu yüreğini okuyarak bilecek, o zaman emir vererekten kendisini İnce Mehmet'e öldürtecek, İnce Mehmet de kurşunu tam onun kafasına çakacak, beyni fırlayıp odanın duvarına yapışacaktı.
Arif Sayın Bey'in yüzü ciddileşti, bastonunu sıkıca kavradı.
Bakın arkadaşlar diye yeniden başladı. Bakın arkadaşlar, bir İnce Mehmet değil, 100.000 İnce Mehmet olsa, böyle 100.000'de dağlarda dolanan atı bulunsa, bu halk baş kaldıramaz. Bizim halkımız binlerce yıldan bu yana yoksulluk çekmiş, ezilmiş, çiğnenmiş, bütün insan olma gücü elinden alınmış bir halktır. Böyle bir halk değil baş kaldırmak, korkusundan gözünü bile açamaz. Siz keyfinize bakın. İnce Mehmet de birkaç gün dağda dolaşsın bakalım. Fazla telaşlanmışsınız, telaşlanmayın. Hem böyle bir adam var mı? Orası da meçhul.
Var dedi Taşkın Halil Bey. Amber Bey onu tanıyor. Geçen gün evini bastı ya. İnce Mehmet diye birisi var.
Bütün köylüler onu her gün görüyorlar. Bizim Topal Ali Ağa onu yakından tanıyor diye söze karıştı Molla Duran Efendi. Bizim hepimizi öldürecek diye bir söz savurdu dayanamayarak Murtaza Ağa saklandığı yerden.
Hah işte şimdi saadete geldiniz diye bastonlu yere uzun uzun vurdu Arif Sayın Bey. Evet İnce Mehmet sizi öldürecek. Yalnız şunu iyi bilin ki durmadan tekrar edeceğim. Bu halktan, bu ezilmeye, aşağılanmaya, küçük görülmeye, insandan sayılmamaya alışmış halktan hiçbir şey çıkamaz.
Daldı, başını yere dikip bir süre düşündü. Başını salladı içlenmiş bir sesle. Keşke ayaklansa, ayaklanabilse de bu halk hepimizin kellesini koparsa.
Ayaklanacak diye bağırdı Murtaza. Arif Sayın onu duymamazlıktan geldi.
Ben İnce Mehmet'i yakalayıncaya kadar, çiftliğimi basanı buluncaya kadar buradan gitmeyeceğim. Önce sızıltılara meydan vermeden, kol kırılır yen içinde kalınca buradaki güçlerimizce harekete geçeceğim. Olmazsa İnce Mehmet ve de Toroslar üstüne ordu çekecek. İcap ederse Toroslar da taş üstüne taş, kelle üstünde baş bırakmayacağım. Birden kızdı, köpürdü, ayaklarını yere vurdu. Ev temelden dama kadar sarsıldı.
Yarın işe başlayacağım. Ya Allah bana verir bu mücadelede ya da o ince piçine.
Tüyleri diken diken olmuş, karşısındaki İnce Mehmet'e meydan okuyordu.
Bana Amber Ağa'yı çağıracaksınız dedi.
Hemen şimdi mi diye sordu Taşkın Bey.
Hemen şimdi dedi Arif Sayın.
Arif Sayın Bey ayağa kalktı, balkona çıktı. Orada tek başına Amber Bey gelinceye kadar volta vurdu. Amber Bey gelmeden az önce yerine döndü. Yüzü kaya parçaları kadar sertti. Onun yüzüne bakan İnce Mehmet'in çoktan cavlağı çektiğini anlardı. Amber Bey geldi, ellerini önüne kavuşturmuş. Arif Sayın Bey'in karşısında saygıyla, daha çok da ürküntüyle durdu. Onun ne kadar sert, acımasız bir kişi olduğunu Çukurova'da herkes bilirdi. Döve döve adam öldürdüğü, otomobiline insan çiğnettiği, 130 evlik bir köyü olduğu gibi yerinden alaraktan Toros'un kayalıklarına sürdüğü daha belleklerden silinmemişti.
Ayrım sonu.